Audioteka'da Dinlesen Seversin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Destanlara dair bilgimiz ilkokulda, lisede duyduğumuz şeylerle kısıtlı ve bunların hayli yüzeysel olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Gılgamış Destanı'na dair konuşacak çok şey var. Bunu felsefe öğretmeni ve yazar Görkem Kızıldağ'la tartışacağız. Görkem, hoş geldin.
Hoş bulduk. Erdem, nasılsın?
İyiyim. Sen nasılsın?
Teşekkür ederim.
Seni aslında bu programda sık sık görüyoruz, dinliyoruz. Benim yaptığım tüm işlerde bir ortak sohbetimiz oluyor. Bunda daha önce konuşmadığımız bir temaya gireceğiz. Ama o girdiğimiz yerde de yine bizim olağan temaslarımız olacak. Yani felsefe konuşmayacağız ama yine felsefi bir şeyler olduğunu hissediyorum. Konumuz destanlar ama genel olarak destanları konuşmayacağız. Ben sadece öncesinde seni bir eğitimci olarak destanlara dair yaklaşımını merak ediyorum. Çünkü okulda gördüğümüz hali uzunluğu romandan daha uzun ya da işte öyküden daha uzun, daha nasıl diyelim kallavi olan eserler olarak aklımızda kalıyor. Sınavlarda böyle kalıyor ve yüzeysel olarak ele alınıyor. Sadece isimleriyle ele alınıyor. İşte Ergenekon Destanı, Gılgamış Destanı gibi. Alınacak yani destanlardan aldığımız bakış açısı sanki biraz basitleştiriliyormuş gibi hissediyorum. Ve şöyle bir soruyla bunu ben netleştirmek istiyorum sana yönelterek. Neden destanları önemsememiz lazım?
Erdem, çok çok yerinde ve güzel bir soru aslında. Buna çok basit cevap vereceğim. Yani hiç konuyu uzatmadan. Destanların yazılış tarihlerine hiç takılmadan düşündüğüm vakit, Gılgamış'a örnek verecek olursam, işte 3000 milattan önce 2800'lerle 1100'ler arasında tarihlendiğini de düşünürsem, aşağı yukarı 5000 sene önce yazılmış bir destan var. Ama Erdem, eğer kimse bana onun 5000 yıl önce yazılmış olduğunu söylemese, günümüzden bir yazarın kaleme aldığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirdim. Destanlar insanlıkla diyeyim, yani kendi kültürümüz tamam ama bir de daha geniş çapta bakmak istiyorum. İnsanlıkla aramızdaki köprüdür aslında. Eğer illaki bir lineer zaman belirleyeceksek, geçmiş bugün ile geleceğin aslında bir köprüsü olarak görüyorum. Şunu da söylemek lazım. Tamam, günümüz çağımız, kayıt çağı, çağımız teknoloji çağı, her şeyimiz kaydediliyor ama eminim bir 5000 sene sonra da bugüne dair efsaneler, destanlar türüyecektir. Ve 5000 sene sonra insanlar günümüzde bizim olağan yaşadığımız şeyleri çok harikulade olaylar olarak belki anlatacaklardır. Destanları ben bu yüzden çok önemsiyorum. Destan okurken ya da destanlara göz atarken aslında kendimi okuyorum. Eğer Anadolu'dan bir destan okuyorsam daha çok kendi insanımı görüyorum, öyle söyleyeyim. Bu da bana en basit tabirle keyif veriyor. Sen bir şey mi diyeceksin, el kaldırmışsın?
Evet, bir şey diyeceğim o arada. Sen gelecekte bugüne bakanlar, bugünleri efsanevi ya da efsanelere konu olacak minvalinde bir şey söyleyince şunu sormak geldi aklıma. Şimdi biz geçmişi efsanevi ya da destanları konu olarak görüyoruz. Ama o zamanın biraz inançlarıyla da sanki biçimlenmiş gibi geliyor bana. Orada da yorumunu merak ediyorum. Şu an mesela inançlar görece daha tek tip. Yani tek tanrılı, belki de tek yapılı, hepsi birbirine benzer çatıları örten ve çoğu birbirinden beslenen inançlar. Yani bundan 5000-6000 yıl öncesinin inançlarına baktığın zaman, bunu iyi ya da kötü anlamda söylemiyorum, çok daha durağan dini sistemlere sahibiz. Yani kuralları belli, sınırları belli. Biz şu an yağmur yağdığında bunun açıklamasını çok daha farklı yapıyoruz. Gökteki tanrıların bize kızması vesaire gibi şeyler artık denklemler içinde yok. İşte bilim var, çoğu şeyi mantıksal zemine oturtuyoruz vesaire. Yani araya şunu sokmak istiyorum. Bundan 5000 yıl sonra acaba bizim bugün yaşadıklarımız gerçekten destansı ya da efsanevi olacak mı? Ondan biraz şüphelendim.
Sana bundan 15-16 sene önce ilk kez bir felsefe kongresinde duyduğum bir şeyle cevap vermek istiyorum. Erdemcim, lütfen fil dişi kulenden in ve biraz halka halka gel, halka katıl. Sen beni çok iyi tanıyorsun, şaka yaptığımı da biliyorsun. Fil dişi kulende olmadığını da biliyorum ama ya Erdem, şimdi eskiden Hades vardı, artık Azrail var. Mevsimleri Mikail ayarlıyor. Eskiden çok tanrılı dinler vardı, o tanrıların bazıları melek oldu Erdem. Dünyadaki hatırı sayılır birçok insan peygamberin bir at ile cennete gittiğini ve ayı ikiye yardığına inanıyor. Başka hatırı sayılır bir toplum kanın şarap olduğuna ve ölünün dirilip göğe yükseldiğine yine inanıyor Erdem. Hatta babasız doğduğuna bir peygamberin inanıyor. Yani sen inanmak istiyorsan bunun önünde hiçbir engel duramıyor. Bizim gördüğümüz çok basit okumalarla, şöyle gündelik olarak gördüğümüz aşağı yukarı bu. Hatırlarsan bir önceki konuşmamızda astrolojide de bundan söz etmiştik. Hani onlarca yüzlerce kanıt demeyeyim de nasıl? İşte ya burçlar değişmiş diyorsun ama yok diyor hani. İşte bugün de konuşacağımız Gılgamış Destanı'nın zamanında Sümerlerin ayarlamış olduğu gök takvimindeki burçların hala bugün de geçerli olduğunu düşünüyor. Halbuki artık doğumlarda o burçlar geçerli değil. Lafı uzattım, kusura bakma. Yani şunun şurasında çok değil yani, 1400 sene önceki olaylardan söz ettim az önce fark ettiysen. 1400 sene geçti ama vaziyet böyle. Bir 2000, 3000, 4000 sene önce de, sonra da pardon, çok farklı inanışlar bugüne dair gelecek. Bana sorarsan bugünün inanç sistemi çok daha fantastik. Samimi söylüyorum. Çünkü geçmiş tanrılar, mitolojik tanrılar cismanidir Erdem. Onlar gökyüzü katındadırlar. Orada otururlar. İşte gezegenlerle sembolize edilirler ama cismanidirler. Bunu unutma. Yani bu evrenin içindedirler aslında. Bence zamandan bağımsız bir tanrı fikri bana daha fantastik geliyor.
Katılıyorum buna. Yani ben biraz aslında işi orada uçlara sürüklemek için sordum. Böyle bir yanıtın geleceğini tahmin ediyordum ve iyi ki de oldu. Yani bir diğer uçtan diğer uca gitmek aslında iyi geldi. Ve dediğin çok doğru. Yani bize şu an çok normal gelen şeyler bundan 1000 yıl sonra çok daha farklı sistemlerde çok farklı algılanacak. Çünkü biz şu an dedin ya, mesela dünyanın yarısı X'e, diğer yarısı Y'ye inanıyor. O X ya da Y olayı aslında bir şekilde hakikat olarak insanların zihninde duruyor. Yani biz nasıl evde her gün yürürken duvarlarımızın rengini zihnimizde kodlamayız. Ya bu duvar beyaz renkmiş ya demeyiz, şaşırmayız, artık alışmışızdır. İnsanlar da bu tip absürt görülebilecek şeylere inanabiliyorlar. Ama sanki Gılgamış bu tip efsanevi şeylerden biraz taşıyor. Bugün Gılgamış'ı konuşacağız. Gılgamış Destanı'nı konuşacağız. Benim için çok ilginç bir deneyimdi. Senin Gılgamış'tan ilk bahsettiğin an. Bizim seninle bazı yayınlarda da anlattığım ve paylaştığımız bir havuz ritüelimiz var. Biz beraber havuza gidiyor, yüzüyoruz. Beraber spor yapıyoruz. Ve kullar aralarında sohbetlerimiz meşhur. Herkes kullar aralarında ikinci el otomobil piyasasını konuşuyor. Biz onu da konuşuyoruz ama arada felsefi konularda konuşuyoruz. Onlardan biri Gılgamış. Biz genel olarak bunu en eski edebiyat eseri olarak sınavlarda duyduk ama çok daha fazlası. Yani Neden Gılgamış okumalıyız sorusunu ben birazcık gündeme getireceğim. Çünkü sen bana bahsettiğin zaman Gılgamış'tan bugüne kadar gözden kaçırdığım için çok pişman olmuştum ve incelemeye başladım. Çünkü sen derslerinde okutup tartıştırıyorsun Gılgamış'ı. Çok fazla farklı eser var, çok farklı fazla destan var. Hani destanlarda kısıt tutalım. Neden Gılgamış'ta Ergenekon değil? Ya da ilk sorumu da bununla birleştireyim. Neden Gılgamış'ı okumaya, hatta biraz daha bunu uçlara taşıyalım, mecburuz?
Teşekkür ederim. Yani özellikle mecburuz diye bitirdiğin için teşekkür ederim. Ya Gılgamış bildiğimiz yazılı ilk eser. Bunu da şey ayrıca yani sadece edebiyat açısından değil yazılı ilk eser Gılgamış. En azından şu anda arkeolojinin bize verdiği kadarıyla. Diğer taraftan biz felsefeyi milattan önce işte 6. yüzyılda şeyde başlatıyoruz. Yunan'da, İonya'da hatta Didim'de başlatıyoruz biliyorsun. Ancak kusura bakma bir durdum. Ancak felsefi konuların tartışılması noktasında daha öncelere gittiğimiz hepimizin malumu. Yani Thales bir sabah kalktı ve filozof oldum diye uyanmadı. Devcileyin bir filozof olarak uyanmadı yatağında Thales yani. Bu bakımdan ben Gılgamış'ı çok önemsiyorum. Çünkü Gılgamış az önce senin de bir önceki soruya verdiğin cevapta belirttiğin gibi Gılgamış bu tür mitolojik hikayelerden, tanrılardan ve benzerinden çok daha fazlası. Çok daha ayakları yere basan, çok daha bu dünyadan, çok daha bizi anlatan, bizim temel dertlerimizi anlatan bir eser. Bu arada tabii ki tanrılar çokça var, tanrı hikayeleri var. Bu olmazsa olmaz yani kaç bin yıl önceden söz ediyoruz. Ama daha sade bir kralın hayatını, ölümden korkan, ölümsüzlüğü arayan ki yahu Erdem bir düşün. Hala günümüzde ölümsüzlüğü arıyoruz Erdem. Yani 5000 yıl önce de Kral Gılgamış Uruk'ta ölümsüzlüğün peşine düşüyor Uruk'tan çıkarak, Utnapiştim'i arayarak. 5000 yıl sonra biz hala bir şekilde nasıl ölmeyeceğimizi arıyoruz. Yahu tıbbı bu yüzden icat ettik belki de. Yani bu tabirim çok yanlış olabilir ama şu an böyle birden çıktı. Ölümsüzlüğün peşindeyiz. Ben bu bakımdan Gılgamış'ı çok önemsiyorum. Ve sadece ölümsüzlükle de sınırlayamam. Onlarca farklı kavram görüyorum okudukça. Bunun içinde dostluk var, aşk var, kıskançlık var, adalet var, demokrasi var. Bütün bunları Gılgamış'ı okurken gözümün önünde böyle canlanıyor. Kavramlar canlanmıyor tabii ki. Uruk halkı canlanıyor ve hani sokağa çıktığımda Ankara halkıyla Gılgamış destanını okuduğumda Uruk halkı arasında o kadar benzer şeyler görüyorum ki. Gılgamış'ı ilk okuduğumda yine 15 sene önceydi, 2007'de mitoloji ve felsefe dersimiz için okumuştum. Şok olmuştum Erdem gerçekten ve o yaşıma kadar neden okumadım diye de kendime kızmıştım. Dahasını söyleyeyim. YouTube'da bir kısa arama yaparsanız Luc Ferry diye bir Fransız felsefeci var. Kimileri filozof diyor ama onu ileride felsefe tarihçileri karar verir. Luc Ferry benden de geç yaşta okumuş. Biraz kendimi iyi hissettim açıkçası. O da şaşkın şaşkın YouTube'da Gılgamış'ı anlatıyor. Yani daha acısı Erdem. Hadi Uruk Irak tarafında yani bize biraz daha yakın Orta Doğu'da, işte Mezopotamya'da ama Avrupalıların çoğunun Gılgamış'tan haberi bile yok. Yani bu da çok enteresan. Bu yüzden belki bir tık daha kendimizi iyi hissetmeliyiz. Neden? Şu soruya cevap vererek sorunu bitiriyorum. Kendi soruma cevap vererek. Çünkü Muazzez hocamız, Muazzez İlmiye çığımız var bizim. Çok çok çok çok önemsiyorum. Çok çok çok çok seviyorum. Umarım daha uzun ömürlü olur, sağlıklı ömürleri olsun. Hatta bugün de yani Muazzez Hoca'nın üzerine laf söylüyormuş gibi kendimi hissediyorum. Biraz da utanıyorum ama yani bizden dünya çapında bir Sümerolog çıktı ve o Gılgamış'ı adı gibi biliyor. Biliyorsun Gılgamış şiir halindedir aslında, yani manzumdur. Fakat Muazzez Hoca, bu arada %60'ı Gılgamış'ın eksiktir Erdem. %40 gibisi bulundu. Öyle yazıyor Muazzez Hoca. Ve Muazzez Hoca daha iyi anlaşılsın diye bunu öyküleştiriyor. Aslında Gılgamış manzum bir eser. Öyküleştiriyor ve gerçekten çok çok iyi yapıyor. Bu yüzden hani bu podcast'tan sonra, bu kayıttan sonra okuyacak olan dinleyicilerimiz varsa, ben Muazzez İlmiye Çığ'ın dilinden öyküleştirilmiş Gılgamış okumalarını tavsiye ederim.
Şimdi destan kavramı senin bu anlattıklarından sonra da biraz tartışmaya açık bence. Çünkü biz destan deyince böyle 100 bin sayfalık, 60 tane cilte ayrılmış falan bir şey bekliyoruz. Ama aslında işte Karamazov kardeşlerden neredeyse 3'te 1 oranında daha kısa bir şey Gılgamış. Yani kayıp sayfalarını, kayıp kısımlarından bahsetmiyorum. Elimizde olan kısmı. 170 sayfadan neredeyse daha kısa bir roman bile sayılmayacak aslında uzunlukta. Yani şundan bahsediyorum. Şu an bizim gözümüzü korkutacak bir eser de değil aslında. O yüzden yani bu bölüm sonrasında bence herkes okumaya hazır olsun. Konusuna girelim biraz. Çünkü bence konusu aslında onun niteliğinden, daha doğrusu onun niceliğinden çok daha önemli. Gılgamış da dışarıdan bakınca isminden de gelen bir şey. Bir epik, bir yiğitlik bekleniyor. Bir savaş bekleniyor ama içinde aşk var, dostluk var, adalet var. Yani bir roman özeti ister gibi yaklaşmıyorum buna ama Gılgamış'ın bu kadar çok temaya dokunması çok ilginç. Yani tek bir olayda ibretlik bir hikaye sunmuyor. İçinde çok farklı şeyler var. Ve bugünün romanlarında, bugün öykülerinde bile bunu yakalamak çok zor. Bu kadar etraflı bir şeyi yakalayabilmek, bu kadar farklı yerlere dokunan şey, bir tat yakalayabilmek. O açıdan Gılgamış beni öğrendiğim her bilgide daha fazla şaşırtıyor.
Kesinlikle haklısın. Az önce de ifade ettiğimiz gibi yani bu destan basit, ya basit derken halktan, bizden bir şeyleri anlatan, fakat destanın yani bir tür olarak destanın özelliklerine de uyan. Çünkü canavarlar var, yapılan uzun yolculuklar var, işte uykusuz kalınan 7 gece 8 gece, hatta daha fazlası var. Tanrılarla konuşmalar var. Yani Gılgamış destanda bir tanrının oğlu olarak geçiyor. Bir yarı tanrı gibi düşünebilirsin. Tabii ki bütün bunlar onu bir destan yapıyor. Yani bu öğeler var. Ona destan değil demek hatalı olur. Ama diğer taraftan da basitçe bize anlatan, bu biraz Sümer halkından da kaynaklanıyor. Yani Sümer'in kendi yapısından da kaynaklanıyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü Sümer medeniyeti çok gelişmiş bir medeniyet. Bunu özellikle dinleyicilerimiz Aydın Sayılı'dan okuyabilirler. Sümer halkını, Sümer'de yaşamı, Sümer'de özellikle bilimsel faaliyetleri. Yani Sümer halkı gelişmiş bir halk. Hatta demokratik, bunu ben Aydın Hoca'dan hatırlıyorum, Aydın Hoca'da okuduğumdan hatırlıyorum. Demokratik bir halk aynı zamanda, ki destanda bile Erdem, tanrıların sürekli bir araya gelerek karar verdiğini görüyoruz. Yani bir tanrı kafasına göre öyle net karar veremiyor. Böyle de bir durum var. Destanda sürekli tanrılar bir araya geliyor, karar veriyor. Hani bu bizi böyle ister istemez bir bir demokrasi fikrine yöneltiyor. En azından çok seslilik dediğimiz fikre yöneltiyor. Bu halk için de geçerli bu arada. Destanın konusuna geçeyim mi yavaş yavaş, ne dersin?
Süper olur. Yani içeriği çünkü çok daha ilgi çekici ve bence oraya doğru yavaştan kayabiliriz.
Çok da şey uzatmak istemiyorum. Kimseyi sıkmak istemiyorum. Aslında Erdem, Destan'ın içinde yani Gılgamış'ın içinde bazı bölümler var. Ama en genel konusunu söyleyecek olursam şöyle bir üçe ayırayım. Birincisi Gılgamış halkına sonraları ama ilk başlarda değil, ilk başlarda halkı Gılgamış'ı bir kral olarak belliyor ve bağrına basıyor. İşte onu bir kahraman, yiğit olarak görüyorlar. Sonra Gılgamış denksizlikten yani denge olmayan daha doğrusu denge olan birini bulamamaktan Gılgamış'ın şirazesi biraz kayıyor. Halkına biraz zulüm etmeye başlıyor. Hatta destanda ilginç bir taraf var. Buna pek de anlam veremem ben. Eğer bir dinleyicimiz anlam veriyorsa ya da bir yerde okuduysa lütfen bize açıklasın, yazsın. Eline davul alıyor Erdem. Gılgamış, Uruk'ta elinde davulla geziyor böyle. Yani biraz sanki çıldırıyor, deliriyor ya da sıkılıyor mu artık ne yapıyorsa. Ve halk beziyor Gılgamış'tan. Bir de çok güçlü yani halka oranla Gılgamış cidden anlatılana göre çok yakışıklı, çok güçlü. Kimse onun karşısına çıkamaz. Kimse de Gılgamış'a tam anlamıyla sesini çıkartamıyor. Hani kralım sen ne yapıyorsun gibi. Fakat yine de tanrılara gidip yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Yahu hani Gılgamış'a denk birini bize gönderin. Bu benim destanda en sevdiğim noktalardan biri. Ben burada öğrencilerime de sorarım genelde. Adaleti görüyorum. Yani teraziye aynı kilodan, terazinin diğer kefesine aynı kilodan birini koyalım. İşte o Tanrıça Gılgamış'ın annesinin ismini unuttum. Anunu. Anu. Tanrıça Anu. Gılgamış'a denk olarak Enkidu'yu yaratıyor. Hatta Enkidu'yu Erdem bir kil alıyor. Kilden yaratıyor. Yine topraktan yaratılış mitosu Gılgamış destanında da var. Enkidu'yu yaratıyor. Ve Enkidu ilk başta burası Erdem o kadar değerli ki bak. Enkidu'yu alıp bir tanrı Enkidu'yu alıp Uruk şehrinin ortasına koymuyor Erdem. Tanrı Enkidu'yu yaratıyor ve ormana salıyor. Enkidu yarı hayvan yarı insan ki Enkidu'nun tasvirlerine de görürsen şey bakarsan göreceksin böyle hayvanımsıdır. Enkidu'yu doğaya bırakıyor. Enkidu hayvanlarla arkadaş oluyor. Hatta doğadaki bütün hayvanlarla öyle bir arkadaş oluyor ki beraber yatıyorlar, kalkıyorlar, beraber yiyorlar. Velhasıl kelam uzatmayayım. Sonrasında Enkidu'yu eğitmek için, onu Gılgamış'a hazır etmek için İştar'ın bazen İştar diye geçiyor şeyde. Muazzez Hoca'nın şeyinde öyküsünde pardon. Bazen de İnanna diye geçer. İnanna Sümer'in İştar ise Akat mitolojisinde adıdır. Aşağı yukarı Afrodit'e denk geliyor. Çünkü Venüs'le şey yapılıyor, sembolize ediliyor. İştar'ın rahibesi, baş rahibe değildi galiba. Baş rahibenin yardımcısını şeye gönderiyorlar. Enkidu'nun yanına gönderiyorlar. Bu arada İştar aynı zamanda bereket tanrısı olduğu için Erdem. Oradaki rahibeler bir bakıma fahişe. Şöyle açıklayabilirim. Yani Gılgamış'ın halk senelik Ura bereket getirmesi için her sene bir kere bu fahişelerden biriyle hatta baş rahibeyle yanlış hatırlamıyorsam ilişkiye girmesi gerekiyor. Ama tabii şimdi oradaki fahişe anlayışıyla günümüzdekini karşılaştırmamız mümkün değil. Neyse. Gel gelelim Erdem. Rahibemiz geliyor. Enkidu'ya. Enkidu'ya nasıl oturup kalkacağından tut, nasıl bir kadınla ilişkiye gireceğine kadar öğretiyor. Burada da şunu görüyorum. Kadının medeniyetteki rolünü görüyorum. Yani doğanın içinde, yani tırnak içinde söylüyorum bunu, hayvanlaşmış bir canlının bir kadın tarafından hizaya sokulması, her anlamda görünüşünden davranışlarına kadar, hatta bilgiye kadar Erdem. Yani rahibe aynı zamanda onu bir bakıma entelektüel şekilde eğitiyor. Ve neredeyse Gılgamış'a denk bir hale getiriyor. İşte o zaman Enkidu Uruk'a gelme hakkı kazanıyor. Yani düşün, Uruk aslında bu arada Uruk çok huzurlu ve komşularının yanında çok gelişmiş bir halk. Bu Gılgamış'ta da destanda da açıkça belirtiliyor. Hani az önce biz farklı yerden baktık ama destanda da belirtiliyor. Neyse, Enkidu geliyor Erdem Uruk'a. Şeyler çok emin. Sen söyle. Uruk halkı şundan çok emin. Gılgamış Enkidu'yu kıskanacak. Çünkü Gılgamış tek görüyor kendini, ki öyle. Yakışıklılıkta, yiğitlikte ve benzerinde tek. İşte Uruk'a yüksek surlar örmüş. Uruk'u koruyor. Artık Uruk barış içinde. Bütün Uruk'a saldırıları def etmiş ve benzeri. Fakat Enkidu'yu gelince bir nereden geldim oluyor tabii. Ve anında kavga etmeye başlıyorlar. Velhasıl kelam, günümüzde klişe bir tabir vardır bilirsin. Büyük aşklar büyük kavgalarla başlar diye. Gerçekten Gılgamış destanında bunu görüyoruz. Gerçekten bu büyük kavga beraberinde çok büyük bir dostluğun başlangıcı oluyor. Hatta işte Gılgamış'ın annesi Enkidu'ya şunu söyleyecek destanın devamında. Seni ben doğurmadım ama seni çocuğum olarak, Gılgamış'ın kardeşi olarak biliyorum diyecek. Destanın Sümer kısmında, yani Sümerlerin yazdığı kısımda Enkidu biraz daha Gılgamış'ın hizmetçisi gibi, ama Akat tarafında Gılgamış'ın arkadaşı olarak, dostu olarak geçiyor. Neyse Erdem, Gılgamış'la Enkidu çok iyi dost oluyorlar. Yani bir bakıma adalet sağlanıyor. Gılgamış'ın akli melekeleri yerine geliyor. En azından davulu bırakıyor diye düşünüyorum. Ve Enkidu'yla yaşamaya başlıyorlar. Lukferi Enkidu ile Gılgamış'ın birbirine aşık olduğunu söylüyor. Bunun bir eşcinsel ilişki olduğunu söylüyor. Ben bunu çok zorlama bir yorum olarak gördüm. En azından Muazzez Hoca'dan okuyorum, tarıyorum, sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Gılgamış'ın annesinin söylemine bakıyorum. Gılgamış'ın kadınlara bakışını bakıyorum. Yani hani biseksüel olsa bile hani Enkidu'ya sürekli kardeşim olarak hitap ettiğini görüyorum. Ben burada böyle bir aşk hikayesi göremiyorum açıkçası. Ama aşka ergiyen bir dostluk vardır. Buna hiçbir şey demem. Yani kardeşlik, çok yakın, büyük bir kardeşlik ilişkisi. Bu olabilir. Neyse. Şimdi her şeyi olan ne yapar Erdem? Yeni şeyler denemek ister değil mi? Gılgamış yine sıkılıyor bir gün. Diyor ki, hadi gidelim Huvava'yı öldürelim. Benim yeni destanlara, yeni kahramanlıklara ihtiyacım var. Huvava bir orman canlısı, orman canavarı. Sedir ağaçlarını koruyor. Bu arada daha dün öğrencilerimle Likya tarafında bir arkeoloji belgeseli izliyorduk. Anadolu Arkeolojisi'nin ikinci bölümünde. Orada Ümit Hoca şöyle söyledi. Yüksek noktalarda işte sedir ağaçları artık dünyada çok az kaldı, sedir ormanları, ve bunlar çok değerli dedi. Ben o zamana kadar, mesela düne kadar uyanmamıştım Erdem. Dünkü bilgim beni Tagılgamış'a götürdü. Sümer halkının inşaatta çok iyi olduğunu biliyoruz. Demek ki sedir ağaçları çok değerli, o zaman da çok değerli, günümüzde de çok değerli. Ve sedir kesmek ihtiyaç, ama belki de fazlasını kesmek, ya da kesenleri önlemek için bir canavar uydurmuş Sümer halkı. Yani oraya gidenler geri dönmemiş ya da bir benzeri ve Huvava ya da Humbaba diye geçen bir canavar. Neyse Enkidu ile Gılgamış gidiyor, uzatmayayım, canavarı öldürüyorlar. Şurası çok enteresan, canavar aman diliyor, yani canavarı yere seriyorlar, canavar aman diliyor. Gılgamış, Gılgamış'ın şefkatli tarafı bir devreye girecekken Enkidu çok ilginç bir şekilde o bir canavar görmüyor musun, yani bilmiyor musun, bizi kandırabilir, ne olacağı hiç belli olmaz, öldürelim diyor. Hani yine klişedir ama aman dileyeni öldürmemek gibi bir şey vardır. Aslında özellikle Türk töresinde de vardır bu. Yani ben genelde oradan gördüğüm için ama şey dünyada da eminim farklı kültürlerde bu vardır. Yine Gılgamış destanında bunu görüyoruz. Yani aman dileyeni öldürmemek. Gılgamış bunu istiyor ama Enkidu'nun teşvikiyle diyeyim öldürüyor. Humbaba'yı. Tabi bu tanrıların çok hoşuna gitmiyor. Ama çünkü Humbaba aynı zamanda yani tanrıların da bildiği bir varlık. Neyse devam edelim. yavaş yavaş şeye geliyoruz. Enkidu'nun öldürülmesine geleceğiz. O da şöyle oluyor. Tabi bu arada destan hani %40'ı bulundu dedik ya Erdem. Destan kopuk kopuk ilerleyebiliyor. Olaylar gibi, olaylar ilerliyor. İştar, tanrıçamız İştar ya da İnunu, Gılgamış'a aşık oluyor Erdem. Tabii bunun adına aşık der miyiz bilmiyorum ama hani ben tanrıçayım, herkese elde ederim. Gerçekten de öyle. İştar destanda anlatıldığına göre, ki Afrodit'i düşün. Banu Alkan'ın kulakları çınlasın. Herkesi elde edebiliyor. Yani şeyde de öyle. Mitte de. Fakat Gılgamış İştar'ı istemiyor Erdem. Bu çok enteresan. Neden istemiyor biliyor musun? Çünkü İştar ilişkiye girdiği, beraber olduğu erkekleri terk ediyor ya da böyle hani tabiri caizse kullanılmış bir mendil gibi kenara atıyor. Ve Gılgamış başına böyle bir şey geleceğinden endişe ediyor. Yani diğer erkekler gibi ya da diğerleri gibi olmak istemiyor. Bu da enteresan. Yani o egosu buna mani oluyor. Bir de diğer taraftan sanırım yani destandan anladığımız üzere İştar'a hiçbir şey hissetmiyor. Çok güzelsin diyor ve benzeri. Burada da şey var biraz. Ben sana göre değilim klişesi devreye giriyor. Samimi söylüyorum bunu. Siz çok güzelsiniz. İşte siz şusunuz, siz busunuz tanrıçam ama hani ben sizin yanınızda neyim ki? Ben size göre değilim. Siz daha iyilerine layıksınız diyor. Ama İştar bu. Koskoca tanrıça. Sen beni nasıl reddedersin? Behey densiz diyerek babasına gidiyor. Ve babasından gök boğasını istiyor. Babası gök boğasını vermeyi reddediyor. Çünkü gök boğası eğer dünyaya inerse, Uruk'a inerse, Uruk'u yerle bir edecek. Uruk güzelim kent. Tanrılarını seviyorlar, adak adıyorlar falan, her şey yolunda. Babası İştar'a gök boğasını vermeyi reddediyor. Bu sefer İştar tehdit ediyor ve diyor ki, eğer bana gök boğasını vermezsen kocam Dumuzi'yi devreye sokarım. Bu arada İştar evli. Kocası yer altında yalnız şey orada. O başka bir hikayenin konusu, yine Gılgamış'ta geçiyor. Yeraltı dünyasına hapis senede bir gün çıkabiliyor. Dumuzi'ye söylerim ve ölüleri diriltirim. Yukarı çıkartırım diyor. Daha büyük bir karışıklığı önlemek için babası razı oluyor ve gök boğasını yere indiriyor. Tabii gök boğası dediğimiz şey büyük bir şey olsa gerek Erdem. Bir ayağının yani sadece ayağını vuruşuyla birlikte, hatta burnundan çıkan nefesle Uruk'ta zelzele oluyor. Bu arada hemen parantez açmak isterim. Mesela belli ki şeyde o zamanlar Uruk'ta bir deprem oluyor ve bu şekilde anlatıyorlar. Bu arada Enkidu'nun gelişi de bir gök taşıyla anlatılıyor, biliyor musun? Gökten yere büyük bir ışık indi. Muhtemelen o zamanlarda çok büyük bir gök taşı inmiş, o tarafa düşmüş ve destanda bu da geçiyor. Neyse, ben çok uzattım, toparlıyorum. Gökboğasını öldürüyorlar. Enkidu'yla Gılgamış ve İştar buna çok kızıyor. Nihayetinde tanrıları da ikna ederek Enkidu'nun ölümüne karar verdiriyor. Çünkü Enkidu göksel bir şeyi öldürdü. Gılgamış'ı öldürse bu Gılgamış'a ceza almayacak. Ama Gılgamış'ın çok sevdiği kardeşini öldürüyor. Ve Gılgamış büyük bir yasa bürünüyor Erdem. Daha sonrasında ne yapıyor? Ölümsüzlüğü aramaya. Kime gidiyor? Utnapishtim'e. Burada destan çok farklı bir hal alıyor Erdem. Çünkü Utnapishtim dediğimiz adam aslında Tevrat'ta ve Kur'an'da çok çok iyi bildiğimiz Nuh. Ya da Hazreti Nuh diyelim. O. Yani destanda bildiğimiz Nuh tufanı aynı şekilde, neredeyse gerçekten aynı şekilde anlatılıyor. Yani okuyucular okuyunca belki şaşıracak. Dinleyicilerimiz okuyunca belki şaşıracak. Ama bildiğiniz Nuh tufanını okuyacaksınız. Ve ölümsüzlüğü arayan Gılgamış'a bu arayışta kim karşısına çıkarsa şunu söylüyor. Tanrılar bize yaşamı verirken aynı zamanda ölümü de verdiler. Yaşam ölümsüz, ölüm yaşamsız bir anlam ifade etmez. Yani resmen bir diyalektik düşünce söz konusu. Bu bakımdan arayışın boş. En iyisi mi dön evine. Güzelce yaşa. Bak, kralsın, halkınla mutlusun. Ölümsüzlük ve benzeri. Bunları arama. Ve bu mutlu hayat, yani hayatını en mutlu şekilde yaşayıp gitmeye bak, diyor kim karşısına çıkarsa. Ve gerçekten Gılgamış tabii ki ölümsüzlüğü bulamıyor. Destan şöyle bitiyor bizdeki kayıtları kadarıyla. Şeyine geri dönüyor. Uruk'a geri dönüyor. Ve şöyle bir şehrine bakıyor. Ya ne güzel şehrim var, diyor. Hani işte surları böyle, şurası şöyle, diyor. Ve tekrar bir kendine geliyor. Yani ölümlü olmayı kabulleniyor. Ve bu şekilde bildiğimiz kadarıyla destanımız bitiyor.
Vallahi neredeyse geniş bir özetini de aslında almış olduk senden. Ben bu kadarını beklemiyordum. Sen böyle çok kısa bir sürede hepsini toparladın. Hem neden önemli olduğunu hem de neler olduğunu anlatmış oldun. O yüzden bu bölüm çok kıymetli bir arşiv niteliği de taşıyor. Öğrencilerinin o şanslı duyduğu şeyleri biz de duymuş olduk. Bunları hem felsefi açıdan hem edebi açıdan tartıştığın için hem de bu hikayenin özünü bu kadar kısa sürede derleyip toparladığın için ben İştar adına ve dinleyenler adına sana çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki geldin.
Ya, teşekkür ederim Erdem. Bu bölümde ben çok konuştuğumu fark ettim. Seni hiç doğru düzgün konuşturmadım. Kusura bakma diyeyim. Dinleyicilerimizin başını ağrıttıysam da affola.
Bu bölüm aslında senin konuşman içindi zaten. O yüzden ben bilerek araya neredeyse hiç girmedim ve seni dinleme keyfine dinleyenleri de bıraktım. Bence kimsenin.
Teşekkür ederim. Bilmukabele.